Ayrım 34, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 382. Salona girdiğimizde Hamdi Bey'i denize bakan pencerenin yanındaki koltuğa oturmuş bulduk. Gözlerini dikmiş denize bakıyordu, sanki taş kesilmişti. Gözlüğünün arkasındaki gözleri iyice küçülmüştü. Salonun öte başında bir koltuğa ilişen Uğur korkulu gözlerle bir bize bir de babasına baktı. Hamdi Bey bizi görünce biraz toparlandı. Eliyle şöyle bir işaret yaparak "Yakınıma oturun çocuklar, sen de Ahter" dedi. Karşısındaki büyük kanepeye sıralandık. Ahter Hanım kocasının yanındaki koltuğa oturdu. Hamdi kor yürek gözlüğünü çıkarıp camlarını sildi. Bu arada da söyleyeceklerini toparladı anlaşılan. Gözlüğünü taktıktan sonra bana bir süre baktı. "Önce sana soracaklarım var Emre. Birkaç yıldır şirketin döviz işlerini yönetiyorsun Hasip Bey ile birlikte. Bankalarla, kambiyo ile ilişkiyi sen kuruyorsun. Yaptığımız işlerde bir yanlışlık oldu mu? Açık konuşayım. Bizim hidayet yasaların izin vermediği yoldan yabancı ülkelere döviz aktardı mı? Başka bir deyişle yabancı ülkelerle yaptığımız işlerden, oralardan gelecek dövizlerden, yabancı bankalarda bıraktığı döviz oldu mu? Hani kulpunu bularak fatura oyunu ile filan. Biliyorsun ben şirketin iç ticaretini yürütüyorum. Döviz işlerine hiç karışmam. Öyle hidayet gibi gezmeyi tozmayı da sevmem. Yıllar var Avrupa'ya gitmedim. Ne var ki hidayetin tutuklanmasını böyle bir döviz işiyle ilgili görüyorum sanıyorum. Hükümetimiz yabancı ülkelere aktarılan dövizlerin üzerinde önemli duruyor. Durmakta da haklı. Hazineyi soyup soğana çevirmişler. Senin şu bizim işlerimizde yapılan işlemlerde bir bildiğin var mı? Ya da kuşkulandığın bir nokta? Düşündüm. Son aylara dek her sattığımız malın, her aldığımız malın faturaları ve döviz işlemlerini çok dikkatli yaptığımızı sanıyorum. Kuşkulanacak bir işlem hatırlamıyorum. Ola ki Hasip Bey'in bir bildiği vardır. Yarın kendisiyle konuşayım. İsterseniz hemen telefon edelim. Hasip Bey'le yarın birlikte görüşürüz. Telefon olmaz bu gibi işlerde. Hasip Bey çok eski adamımızdır. Biz iki kardeşin huyunu suyunu çok iyi bilir. Bizi birbirimize düşürmemek için bazı sırlarını, hidayetin sakladığını kaç yıldır sezerim. Ama bu kez gizlenecek sır kalmadı, hidayeti yakaladılar. Sıra bana da gelebilir. Döviz işi ise babanız olarak bana inanmanızı isterim. Böyle bir işle benim hiçbir ilişkim yok. Düşünüyorum da işin içinden çıkamıyorum. Öğle vakti şirkete gelen askerler benim odama bile uğramadılar, beni sormamışlar. Doğru hidayetin odasına gidip onu bulmuşlar. Ortağız, şirket bizim, bana da bir çift söz ederlerdi ne olursa olsun. Şirket bir döviz yolsuzluğu yapsa ben de sorumlu sayılmaz mıyım? Bu düşüncenizde haklısınız, bu iş bir başka iş olacak dedim. Uğur söze karıştı. ''Baba, şirkette çeşitli işletmelerinde bir sürü memur var. Bunlardan biri hıyanetlik olsun diye amcamı askerlere şikayet edebilir. Bir kuyruk acısı olabilir. Dün gazetede okudum, bu gibi şikayetlerden de Milli Birlik Hükümeti bıkmış. Çoğu ihbarlar doğru çıkmıyormuş. İhbarlar doğru çıkmaz, delil gösterilmezse ihbar şikayet edenler de cezalandırılacaklar diye emir çıkarmışlar.'' Ya ama oğlum her şikayetin, her ihbarın sudan da olsa bir nedeni vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Gülseren sordu. Ticaretteki rakiplerimiz yapamazlar mı bu işi? Olabilir. Vardır böyle namussuzlar kızım. Bir arada olmamız Ahter Hanım'ı biraz sakinleştirmişti. Hamdi Bey zaten sakin görünüyordu ama çok üzgündü. Bu sırada hizmetçi salona girdi, çay, yiyecek filan getirdi. Gülseren herkese çay, kurabiye, pasta dağıttı. Hizmetçi çıktıktan sonra çayını yavaş yavaş karıştıran Hamdi Bey tok bir sesle konuştu. ''Bakın değil mi ki bir aradayız, sizlere babanız olarak söyleyecek birkaç sözüm var. Ben Hidayet'in dediği gibi Alaturka bir adamım. Babadan, dededen nasıl gördümse öylece ticaret yaptım.'' Hidayet gibi yüksek tahsilim, Avrupalardan diplomam yok. Okumuşluğum idadiden öteye değildir. Ticarette görgü, deney beni yetiştirdi. Hangi hükümet başta olursa olsun hep yasalara uygun çalıştım. Bir kuruş vergi kaçırdığımı ispatlayana bütün servetimi armağan ederim. Yasalara karşı hep saygılıyımdır. Şunu da söyleyeyim, içinde bulunduğumuz düzenin verdiği olanaklara göre, koşullara göre ticaret yapmışımdır. Ticaret benim için belli ölçüde bir para kazandıktan sonra yıllardan beri sizin oynadığınız tenise benzemiştir. Paraya hiç önem vermeden sadece kazanmak için, iş yapmış olmak için ticaretçilik oynamaya başladım. Biraz da iş benim için bir alışkanlık, bir vakit öldürme oldu. İtiraf etmeme gerek yok, bilirsiniz. Öyle hidayet gibi okumaya da pek merakım yoktur. Bir romanı elime aldım mı ortasına doğru kişilerin kimliklerini bile karıştırmaya başlarım. Dikkatimi toplayamam vesselam. Hidayete gelince açık söyleyeyim, bu denli okumuş bir adama yakışmayacak biçimde kıskançtır. Yeni dille nasıl dersiniz bilmem, muhteristir. Onu çocukluğumuzdan beri bu gibi huylarından bir ağabey olarak vazgeçirmeye çalışmışımdır. Kimi zaman beni çok kızdırır bu huyları. Ama kardeş, atsam desen atamazsın, satsam desen satamazsın. Çok bilir, bilgisini bazı kötüye kullandığını sezerim. Politikaya domuzuna aklı erer. İsteseydi şimdiye dek 10 kez ticaret bakanı olurdu istediği partiden. Ne var ki kafasını kessen politikaya karışmaz. Sadece politikacılarla alay eder. Ne kafadır anlamam. Şu kafasını da anlayamamışımdır. Siz hepiniz artık çocuk değilsiniz, söyleyebilirim. Amcanız gençliğinden beri hep düşüp kalktığı genç kıza, sonraları kadınlara durmadan hakaret etmiştir. Hepsiyle ipi koparmıştır. Yengesi Ahter de bilir. Uğraştık, didindik, 3 kez nişanladık. Nişanlılarını biraz düşüp kalktıktan sonra cahil, görgüsüz filan diye bıraktı. Sonradan öğrendik, Fransa'da bir madaması varmış. Söylesene be adam açık açık. Yine siz bilmezsiniz. Bizimki Avrupa'da olmadığı zaman bu madam İzmir'de olurmuş. Fazla kurcalamayalım işin bu yanını. Biz Alaturka istedik ya, alsa bu Fransız kadınını evlense ne diyebiliriz? Burasını da anlayamam işinin. Diyeceğim şu çocuklar, amcanızın bu yanları kendisini ilgilendirir. Sivriliklerini bugüne deyin biz örtbas ettik ama bu son olay bizi bütün İzmir'e rezil etti demektir. Yarın siz gazeteleri bir görün. Hele bilmediğim bir dolaptan beni de yaktıysa, idam etseler beni gık demem. Ama kardeşim de olsa bu hidayetin ruzu mahşerde de 2 elim yakasındadır. Ne halt etti bu adam? Aklıma bir çare geldi ama olur mu, olmaz mı diye düşündüm. Belki bir teselli olur diye ortaya attım. Yarbay Sabri Tezen eniştemiz burada olsaydı bu işin aslını hemen anlayabilirdik. Hidayet Bey hakkında olmayacak bir ihbarsa bu iş hemen hallederdi. Yıldız ablam da bir hafta önce Ankara'ya döndü. Neden geldiklerini, niçin döndüklerini biliyorsunuz. Şimdi aklıma bir çare geliyor. Ankara'ya enişteme bir telefon açalım. O yoksa bile evde ablam vardır. Bizi giderek Hidayet Bey'i bu dertten kurtarabilir. Hepsi sevinçle bana döndüler. Uğur'un sesi çınladı. Çok doğru, iyi akıl ettin Emre. Sabri ağabeyimiz bu işin aslını şipşak anlar. Gerekirse halleder. Kaçtı Ankara'daki telefonun numarası? Kalktı telefona doğru yürüdü. Ne var ki Hamdi Bey engel ol. Olmaz. Neden baba? Olmaz oğlum. Ola ki bizim hatırımız için işe hemen el koyar. Ama bizim Hidayet gerçekten bir halt ettiyse, gerçekten suçluysa, sayın yarbayımızı mesleğinden edecek denli zor duruma sokarız. Buna hakkımız yok. Sabri Bey'in askerlik şerefiyle oynamaya hakkımız yok. Bir de tersi var işin. Yarbay şu sıra büyük sorumluluklar yüklenmiş bir durumda. Askerce bizi reddedebilir ki bunda da haklıdır. Yine bize karşı böyle davranmak zorunda kaldığı için üzülür. Memleket derdi başından aşkın bir yakınımızı böyle zor bir duruma düşürmek bizim için hem ayıp hem de saygısızlık olur. Birden rahat bir nefes aldım. Öte yandan da Hamdi Bey'in bu kendi ölçüleri içindeki sağduyusuna, dürüstlüğüne şaşmadım değil. Biraz önce konuştuklarını ne de olsa az çok kuşkuyla karşılayan bir his vardı içimde. Uğur'un telefon etmesine engel olan gerekçesini öğrenince basbayağı sevindim. günah benden gitti diye içimden geçti. Ahter Hanım da benim bu önerimden ötürü çok duygulanmıştı. Babanız haklı çocuklar diye yutkundu. Bir askerden, hele memleket için ihtilale baş koymuş bir askerden böyle bir yardım istemek düpedüz terbiyesizlik olur. Bizi terslemeye bile hakkı vardır. Uğur döndü geldi yerine, Gülseren'in yanına oturdu. Ne oldu bilmem, Gülseren birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Uğur onu teselli etmek için, ne oluyorsun yahu, amcam için ağlıyorsan vazgeç. Az kalsın çocukluğumdan beri kardeşim gibi sevdiğim Emre'ye bile beni düşman ediyordu bir yıldan beri. Bereket versin, bazı olaylar gözümü açtı, ayıldım. Yatsın içeride şimdi diye söylendi. İki kardeşin çocukluklarından beri çok sevdikleri amcalarını, gözlerinde çok büyüttükleri amcalarını, içlerinde bir yitirmeden ötürü duydukları büyük üzüntüyü çok iyi anlıyordum. Bunu Hamdi Bey de Ahter Hanım da çok iyi anlamışlardı sanırım. Yüzleri bembeyaz oldu yine de annelere. Amca amcadır çocuklar. Belki bizi bilmeden kırmıştır. Belki son aylarda bir sıkıntısı vardı. Belki bu işte de bir suçu yoktur. Kuru iftiraya uğramıştır. Baktım Hamdi Bey'in de gözlüğünün camları arkasında gözleri dolu dolu oldu. Uzun bir sessizlik oldu. Sözü değiştirmek gereğini duydu. Ama söz yine Hidayet Bey'in durumuna ilişkindi. Bizim düzenimiz ne olursa olsun o düzenin ticaret kurallarına, yasalarına saygılı olacaksın. Öyle sanıyorum ki bizim Hidayet, bazı sözüm ona açık göz tüccar dostlarına uydu, yolsuz bir iş yaptı. Şu milli korunma yasası çıktığında bütün ticaret işlemleri karışmış, zorlaşmıştı. Yoksa bize mi öyle geldi bilmem. Laf olsun diye bizim borsa simsarı Avram'a, ne olacak bu işler, zorlaştı, karıştı dedim bir gün. Bana aldırma Hamdi Bey, onlar meclise 450 kişi düşünüyor bu işleri. Biz dışarıda 2000 kişi düşünüyoruz karşılığını verdi. Zihniyet bu olunca, eğer Hidayet böylesine sapıttıysa. Oturduğumuz yerden körfezin mavi suları görünüyordu. Yine güneş bir Haziran gününün sonunu getiriyordu. Körfezin batısına akmaya başlamıştı. Körfez'deki vapurların dumanı göğün maviliğine karışan güneşin pembeliğini kirletiyordu. Bu sırada sokak kapısının zili çaldı. Biraz sonra hizmetçi Hamdi Bey'e, "Bir subay sizi görmek istiyor efendim," haberini getirdi. Hamdi Bey birden bembeyaz kesildi, sonra kendisini toparlayıp doğruldu. "Buyursun, buyursun kızım, buyur et içeriye," diye söylendi. Kendisi de karşılamak için salonun kapısına doğru yürüdü. O kapıya varmadan genç yakışıklı bir yüzbaşı karşısına dikiliverdi. "Rahatsız ettim," dedi son derece nazik bir sesle. Hamdi Bey, "Rica ederim yüzbaşım, buyurun," karşılığını verdi. "Bay Hamdi Kor Yürek, sizsiniz değil mi?" "Evet," yüzbaşı bizleri işaret etti. "Emre Bey ile Uğur Bey'i tanıyorum. Elbette maçlardan, tenisten, gazetelerden. Zaten Emre Bey'i telefonla evinden aradık, çağıracaktık. Burada olabileceğini söylediler, iyi oldu. Hep birlikte biraz konuşacağız." Yüzbaşı Ahter Hanım'la Gülseren'e baktı. Hamdi Bey hemen onları tanıttı. Yüzbaşıya bir koltuk gösterdi. Ama yüzbaşı ortadaki büyük masanın bir iskemlesini çekip oturdu. Elindeki çantayı da masanın üstüne koydu. Birden söze girdi. "Buyurun oturun Hamdi Bey, ayakta kalmayın. Biz askerler işleri şu sıra elimizden geldiğince çabuk yürütmek, çabuk bitirmek zorundayız. Çok iş var bitirilecek şu sıra. Sizler de bize yardımcı olursanız hepimizin, memleketin yararına olur. Sonra biz askerler için savaş savaştır, barış barıştır. Kartlarımızı açık oynarız. Önce hanımları teselli etmem gerekiyor. Etmemem gerekseydi yine askerce söylerdim. Yalnız kardeşiniz Hidayet Kor Yürek için bir ihbar var Hamdi Bey. İşin içinde sizin olmadığınızı 10 gündür yürüttüğümüz inceleme kovuşturma meydana çıkardı. Yine açık söyleyeceğim, bu amirlerimin de isteğidir. Ne yazık ki Hidayet Kor Yürek suçlu görünüyor. İşin sonunda suçsuz da çıkabilir. Sizlerden ricam, şimdi soracağım sorulara açık, doğru karşılıklar vermenizdir. Belki de kardeşinizin yararına olur." Herkes az çok rahat bir soluk almıştı. Yüzbaşı çantasından bir dosya çıkarıp açtı, kalemini hazırladı. Sorgu yargıcı komutanımız sizleri poligona dek götürmemi gereksiz gördü. Hemen sorguya çekeceğim. Özür dilerim. Rica ederim. Buyurun sorun yüzbaşı. Dürüst, namuslu bir adam olduğumu size ispatı hazırım. Gülseren heyecanını biraz yatıştırmış olacak yerinden fırladı. Bir çay ya da bir fincan kahve getireyim size yüzbaşım. Yüzbaşı sertçe başını kaldırdı. Şimdi tersleyecek dedim ama Gülseren'in bembeyaz olmuş yüzüne bakınca subay yumuşadı, gülümseyerek söylendi. Zahmet olacak, bir çay içerim, biraz koyuca olsun. Gülseren telaşla çayı getirmek için yürüdü gitti. Yüzbaşı dosyayı açtı, Hamdi Bey'in yaşından ana baba adına dek sorup yazdı. Bu iş olup bitene dek Gülseren çayı yetiştirdi. Çayı bir süre unutarak, sonra karıştırarak, yudumlayarak asıl sorularına geçti yüzbaşı. Kardeşiniz Hidayet Kor Yürek'le bütün ticaret işlerinde ortak mısınız?
Evet yüzbaşım.
Kârınızı eşit olarak mı bölüşürsünüz?
Hayır, kendisi kârın benden %10 fazlasını alır.
Neden?
Şirketimizin dış ticaret işini o yönetir. Dış ticaretten gelen kâr daha fazladır. Kendisi birkaç yabancı dil bilir. Dış ülkelerdeki firmalarla bütün ilişkileri o yürütür.
Yüzbaşı yazdı yazdı başını Uğur'a çevirdi. Şu başımızın üzerindeki ışığı lütfen yakar mısınız? Uğur hemen kalktı, salonun bütün ışıklarını yaktı. Yüzbaşı önündeki dosyaya şöyle bir baktı. Hamdi Bey.
Buyurun yüzbaşım.
Burada şirketinizin yaptığı yıllık iş, ödediğiniz vergiler var. İncelendi hepsi. Bizim bilemediğimiz bir nokta kaldı. Sizin kârınızı ne yaptığınız da şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Yalnız Hidayet Bey, kardeşinizin kazancını ne yaptığına ilişkin bir bilginiz olacak.
Elbette. Yüklüce bir parayı bankalara bölmüştür. Durmadan devletin çıkardığı bütün tahvillerden alır. İktisadi devlet kuruluşlarına para yatırır. Geçen yıl birkaç kişiden büyük bir para tutan İş Bankası'nın hisse senetlerini satın aldı. Ama miktar aklımda değil.
Yabancı ülkelerde parası var mı? İsviçre bankalarında filan?
Bu sorunuza açık yüreklilikle karşılık vereceğim yüzbaşım. Bunu ben de kendisine sormaktan her zaman korkmuşumdur.
Yüzbaşı güldü. Var demesinden mi?
Evet, yalnız şu var ki sık sık yabancı ülkelere, özellikle Fransa'ya, İsviçre'ye gider. Bilirsiniz, dış ticaret yapanlara özel döviz izni vardır. Bu paralar kendisine yetmese bile yabancı ülkelerde bulunan, karşılıklı iş yaptığımız firmalar kendisini aylarca ağırlayabilirler. Açık konuşalım, bu masrafları da faturalara bir kulp uydurup yazabilirler.
Yüzbaşı yazdı, yazdı, başını kaldırıp birden sordu.
Kardeşinizin niçin tutuklandığını biliyor musunuz?
Biz de siz gelmeden önce şurada toplanmış, bu düğümü çözmeye çalışıyorduk. İşin içinden çıkamadık. Son 1,5-2 yıldır Avrupa'dan ya da Amerika'dan kaç Türk liralık traktör, otomobil lastiği getirdiniz?
Hamdi Bey düşündü düşündü, işin içinden çıkamadı. Ben de onunla birlikte düşünüyordum. Bütün döviz işlerini biliyordum şirketin. Hiç de lastiğe benzer bir şeyler getirip satmamıştık. Hamdi Bey gözlüklerini düzeltip bir doğruldu, bana döndü.
Sen hiç lastik getirip sattığımızı hatırlıyor musun Emre?
Hayır, hiç de böylesine bir alışveriş yapmadık. Yapsak zaten döviz işi benim elimden geçerdi. Defterlere de yazılırdı.
Evet yüzbaşım, ben de böyle bir alışveriş yaptığımızı bilmiyorum. Yapılsaydı şirketin çeşitli defterlerine yazılması gerekirdi. Doğrusunu isterseniz yalanım yok. Benim arabamın da lastikleri kara borsadan alınmadır. Biliyorsunuz bu matahın son yıllarda kıtlığı vardı.
Yüzbaşı gülümseye gülümseye yazdı bizim söylediklerimizi, sonra sordu.
Size kara borsadan lastik bulan adamı herhalde bilirsiniz.
Uğur birdenbire öfkeyle söze karıştı.
Ne demek yüzbaşım? Şimdi gidelim herifi elimde koymuş gibi yakalayıp size teslim edeyim. Dükkanının yeri belli. Hepimize lastikleri o verdi. Hem de eskiden bizim şirkette memurmuş. Neydi şu herifin adı Emre? Benden önce yüzbaşı davrandı.
Ben söyleyeyim Uğur. Adamın adı Sulhi.
Demek herifi ensellediniz bile.
Yüzbaşı işi şakaya döktü.
Elbette. Nasıl kurtulabilirmiş ki? Biz askerler deveyi dizinden, pireyi gözünden vururuz.
İyi olmuş namussuza. Ahter Hanım iyice kendini toparlamıştı. İlk kez söze karıştı. Yüzbaşı, benim de bir diyeceğim var.
Buyurun, sizi dinliyorum.
Bu Sulhi denen adam şirketimizin bir memuruydu. Benim bir kızım daha vardır bu Gülseren'den başka. Kimsesizdi, ben büyüttüm, gelin ettim.
Zehra Hanım'dan söz etmek istiyorsunuz.
Ay beyefendi, kendisini tanır mısınız?
Elbette tanırım. İş gereği son günlerde öğrendim. Görüştüm de Zehra Hanım'la.
Ne gibi bir iş gereği efendim?
Bu Zehra Hanım'ın kocası memurdu, hastalandı. Arkadaşlarının yardımı, sigortasından ötürü İstanbul'da Heybeliada Hastanesi'ne yatırıldı.
Siz Zehra kızınızı sevdiğiniz için acıdınız, geçimleri için kocası Rasim Bey adına bir yedek parça dükkanı açıverdiniz. Bu işle özellikle Hidayet Bey ilgilendi. Sulhi de bu dükkana katip koydunuz. Yapılan işten de yüzde alıyor. Zehra Hanım'ın çocuklarının hakkını veriyordu. Rasim Bey yakın bir süre önce ölünce dükkanın sahibi Zehra Hanım oldu. Ama henüz veraset işlemleri bitirilemediğinden Zehra Hanım'ın imza yetkisi yoktu. Sulhi Bey elindeki vekalete dayanarak Rasim Bey'den aldığı yetkiyi kullanıyordu. Ne var ki çok açık göz biri olduğundan Rasim Bey'in ölümünden sonra hiçbir işlem yapmadı, tamam mı?
Elif'i Elif'ine doğru Yüzbaşı Bey.
Yüzbaşı Gülseren'e döndü. Siz Gülseren Hanım, en son İstanbul'a ne zaman gittiniz?
Gülseren şaşkın şaşkın bakındı iki yakasına, sonra toparlandı.
Geçen yıl başında, 6 ay önce.
Yalnız mı gittiniz?
Hayır, annem, ağabeyim, bir de nişanlım Emre'yle.
Niçin gittiniz?
Gezdik, arkamızdan babam da geldi, yılbaşını geçirdik, öteberi aldık.
Başka?
Başka. Evet yüzbaşım, bir de Heybeliada'da Zehra ablamın hasta kocasını ziyaret ettik. Ayıptır söylemesi, kendisine bir yardım yapmak istedim. İstedik daha doğrusu, şu dükkan işinden ayrı, kabul etmedi. Çocuklarına, karısına gönderdi yardımı bizimle. Bir de Emre şu sözü dilen yedek parça dükkanının kuruluş formaliteleri için kağıtlar, vekaletler imzalattı. Öyle sanıyorum bu işi ona memur olduğu için şirkette Hidayet amcam havale etti. Emre biraz da bu iş için benim hatırıma koşuştu diyebilirim. Zehra ablamı çok sevdiğimi biliyordu.
Dükkana sermayeyi kimin koyduğunu biliyor musunuz?
Zehra ablam için annem babam, amcam da koydu mu bilmem.
Ahter Hanım öfkeyle, 5 para koymak istemedi diye söylendi. Yüzbaşı gülümseyerek anlatılanları bir bir yazdı, Hamdi Bey'e sordu.
Konan sermayenin tutarını bilebilecek misiniz?
Yanılmıyorsam yüzbaşım, dükkanın devralınması, içindekiler dönecek sermayesiyle filan bir 50.000 lira tuttu. 30'unu ben verdim, 20'sini hanımın hesabından yatırdık.
Alacak olarak mı verdiniz bu parayı?
Hayır, Zehra'ya ve çocuklarına hibe ettik.
34. ayrımın sonu. Sayfa 392.